Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki...
Biraz da Fransa seçimlerine
bakalım. Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden iyi günler efendim. Bugün 20 Eylül 2021 günlerden pazartesi, bir haftaya daha başlıyoruz. Gündem kalabalık, hafta sonu çok konu birikti, size aktaracağım. Yaklaşık 230 milyona yakın vaka sayısı dünya çapında, can kaybı da 4.7 milyondan fazla gözüküyor. Birleşmiş Milletler'in 76. Genel Kurulu çalışmaları başladı Amerika'nın New York kentinde. Yine aslında pandeminin gölgesinde diyelim. Bir kısım lider New York'a gitti. 2 yıl aradan sonra yeniden yüz yüze temaslara sahne olacak Amerika'nın New York kenti, BM'nin merkezinin bulunduğu yer. Ama tabii pek çok etkinlikte internet üzerinden yapılacak, öyle gözüküyor. Covid salgınının atlatılması, sürdürülebilirliğin yeniden inşası, gezegenin ihtiyaçlarına cevap vermek, insan haklarına saygı, BM'nin canlandırılması gibi temalar olacak. BM Genel Kurulu vesilesiyle Joe Biden da hitap edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün gitti Amerika'ya. Onun da temasları vardı. Türkiye ve açılışı dahil ikili temaslar, Türk dış politikasını ilgilendiren konular, pek çok mesele var. Uluslararası ilişkilerde de birikmiş bir gündem var hafta sonundan. Geçtiğimiz hafta aktarmıştım size. Biden yönetimi Afganistan'dan çekildikten sonra bir başka Asya'ya yönelik hamle yaptı ve Birleşik Krallık ve Avustralya ile birlikte AUKUS, üç ülkenin baş harflerinden, Avustralya'nın baş harfi, Amerika ve Britanya Birleşik Krallığı'nın kısaltmalarından oluşan AUKUS paktı, güvenlik paktı. Pek çok unsuru var aslında ama asıl odak noktası Çin'in en büyük ticaret ortağı olan Avustralya'nın nükleer güçle çalışan, öyle formüle ediliyor, denizaltılara sahip olması. Fransa'dan denizaltı alımı vardı 2016'dan beri, Avustralya'nın ihaleyi vermişti ama ihaleyi Fransızlar kaptırdılar. Biraz öfkeliler, aktarmaya çalışacağım programın ikinci yarısında da. Amerikan yönetiminin bu hamlesinin ne anlama geldiğine bakacağız. Hem Avrupa'daki en sıkı müttefiklerinden birisi olan Fransa'ya ciddi bir darbe vurdu Amerikan yönetimi. Tam da Avrupa'yı yeniden mobilize etmeye çalıştığından öyle bir dönemde. Tam da Afganistan'dan çekildiği için Avrupa içerisinde çeşitli mızıldanmalar diyelim. Biz kendi başımızın çaresine bakarız vurguları yapıldığı bir dönemde gerçekleşti. Ne anlama geliyor, ona bakacağız. Afganistan tabii, o da ayrıca bir tartışma konusu. Taliban'ın derdi kadınlar, kız çocuklarının eğitimi. Aktaracağım notlarda. Yine Asya'daki bu yeni dizayna bakıldığı zaman, geçtiğimiz hafta Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ve Şangay İşbirliği Örgütü'nün zirveleri vardı. İran'ın tam üyeliği için nihayet düğmeye basıldı. Yıllardır gerçekleşemiyordu bir dizi sebepten ötürü. Oradan çıkan mesajları aslında size aktarmaya çalışmıştım ama tabii cuma günü yetişmedi bütün notlar. Xi Jinping, Çin lideri, Rusya liderinin çok önemli de açıklamaları oldu. Aynı zamanda İran Cumhurbaşkanı da yeni kabul edilmek, yani siyaseten düğmeye bastılar. Bugün hemen üye olmadı ama sonuçta siyasi karar verildi. Onların da İran tarafının da mesajları vardı. Rusya'da Duma seçimleri en son yayına girmeden önce baktığımda %90'dan fazlası sayılmış gözüküyordu. Birleşik Rusya Partisi iktidardaki oy kaybına uğramış gözüküyor ama parlamento çoğunluğunu da elinde tutmaya devam ediyor. Rusya tabii başkanlıkla yönetiliyor. Duma seçimlerinin önemi biraz daha sembolik, parlamenter demokrasilerin aksine kendine özgü bir sistemi var. Avrupa'da Almanya seçimlerine hazırlanıyor. Avrupa kanadı 26'sında düzenlenecek. Merkelsiz bir Almanya başlayacak. Bu hafta bu konuya da bakmaya çalışacağız. Orta Doğu'dan notlar var. Başta Suriye olmak üzere. Cumhurbaşkanı 22 Eylül'de Amerika temaslarını tamamladıktan sonra ay sonuna kadar, herhangi bir zaman, tarihi henüz bilmiyoruz ama Soçi'ye gidecek, öyle anlaşılıyor. Rusya lideriyle görüşmesi olacak. Suriye'nin kuzeyinde İdlib bölgesinde cihatçı grupların saldırılarının ağırlaştığı ve en son 2020 başında güncellenen Soçi mutabakatının hayata geçirilemediği bir dönemde gerçekleşecek. Irak'tan Amerika'nın aşama aşama muharip güçlerini çekmesi, Lübnan, yeni kurulan hükümet, İran pek çok başlık olacak. Size aktarmaya çalışacağım programın ilk yarısında. İkinci yarısında AUKUS'a bakacağız. Asya'da Amerika'nın bu yeni hamlesinin ne anlama geldiğini Avustralya ve Birleşik Krallık'la, Britanya ile birlikte. Programın ikinci yarısında Asya konusunda sık sık görüşlerine başvurduğumuz Doktor Barış Adıbelli'ye bağlanacağız. Değerlendirmelerini alacağız. Başlamadan hemen frekanslarımı aktarmak istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Türkiye'nin her yerinden, internet üzerinden, cep telefonu uygulamasıyla bizi dinleyebilirsiniz. YouTube kanalının linkini de az önce paylaştım. YouTube'dan izler, like ederseniz seviniriz diyelim, başlayalım Eksen. Evet, Covid notlarım çok fazla değil bugün. Uluslararası politikada çok kalabalık bir gündemim var. Özet geçmeye çalışacağım. Belki en dikkat çekici gelişme hafta sonu FDA'in, Pfizer-BioNTech'in güçlendirici üçüncü doz önerisini geri çevirmesi Delta varyantı yüzünden büyük ölçüde. 6 ay sonra aşının etkisinin zayıfladığı yönünde araştırmalar ortaya çıkıyor ve Amerika'nın ilaç idaresine başvuru yapıyorlar. Hatta bir başvuruda 5-11 yaş çocuklar için güvenli olduğu iddiasıyla aşı acil kullanım yetkisi talebi var. FDA bunu karşılamamış gözüküyor şu anda. Amerika'da pek çok da tartışma var. Bir de tabii şöyle fikirler çıkıyor ortaya. Yani herkes mesela Sinovac'ı çok eleştirdi herkes. 6 ay sonra etkisi yitiyor, gidiyor diye ama bu durumda bu araştırmalara göre BioNTech'in etkisi de 6 ay sonra yitip gidiyor. Bir şekilde böyle 6 ayda bir, yılda bir kere grip aşısı gibi bizi aşılayacakları bir döneme girdiğimiz izlenimi edinmemek çok mümkün değil açıkçası. Efendim Çin'de 66 yeni vaka, Hindistan'da yine 30 bin civarında vaka, günlük vaka sayıları. Trump'ın hayatını kurtaran meşhur bir kokteyl vardı. Bu pandemi ilk patlak verdiğinde Trump başkan da hatırlayacaksınız. İşte o kokteyli, Ronaprevve ismi verilen kokteyli Britanya'da hastalar için, hassas durumda olan hastalar için onaylamışlar. Belçikalılar maske zorunluluğunu kaldırıyorlar. Rusya'da yine 20 binlerde vaka sayıları ortaya çıktı. İsrail'de 7.445 vaka, çok yüksek. İran'da küçük yaştakileri, 12-18 yaşı aşılamaya başlamış durumdalar. Dünya Sağlık Örgütü'nden Lübnan'la ilgili uyarı var. Çünkü Lübnan'da gerçekten çok büyük bir kriz yaşanıyor ve sağlık sistemi de çökmüş durumda. Evet, Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Gebreyesus bu yönde açıklama yaptı. Böyle bir COVID-19 notları aktarabilirim özetle. Türkiye'de 26.398 en son dün açıkladı, ondan önce 26.161, aşağı yukarı 26 binlerde vaka sayıları var. 220 civarı, en son 213 açıklandı, can kaybı var. Sayıları düşürmezsek kapanmak zorunda kalacağız diyen doktorlar, uzmanlar var. Ama asıl Türkiye'de çocuklar, tabii okullar açıldı. Covid-19 vakalarında artış kaydedildiği pozitif sınıflar, İstanbul birinci sırada 101 okul diyorlar. Dolayısıyla çocuklarda da pozitif vaka oranının arttığı yönünde maalesef haberler geliyor. Ama öte yandan da artık gerçekten ilkokul eğitiminde Türkçe yazmayı bilmeyen bir kuşak yetişecek bu gidişle. Öğretmenlerden kaygılı haberler dikkatimi çekiyor. Çok vahim bir yere doğru gidiyoruz eğitim sisteminde. Evet, Covid dünyasında ilk uzay turistleri astronotsuz 3 günlük yolculuk yaptılar. SpaceX'in programı 4 mürettebat Dragon kapsülü geri döndüler. Florida açıklarına başarılı bir biçimde iniş yaptılar efendim. Bu milyarder iş insanı Jared Isaacman'in girişimiydi. Yanına bir fen bilimleri eğitmeni, bir doktor, bir veri mühendisini aldı ve böyle bir maceraya atıldı. Tam da işte uzaya da el attığımız bir dönemde. Rusya ilk uzay filmini çekecekmiş. Vyazov isimli bir film çekecekmiş. Uzay dünyası. Çin de uzaya yönelik son derece hırslı adımlar atıyor biliyorsunuz. Covid dünyasında dijital Türk lirası tartışmaları vardı. 2022'ye dijital Türk lirası ile girileceği söyleniyor. Bunun hazırlıklarının yapıldığını İletişim Teknolojileri Başkanlığı İktidar Partisi'nin dile getirdi ama Cumhurbaşkanı gençlerle Mersin'de buluştuğunda kripto para yok dedi. Tabii kripto para ayrı, dijital para ayrı. Varlık karşılığı bir şey dijital paralar, kripto paralar biraz daha farklı. Evet, Covid dünyasından bu haberleri aktarabilirim. Dünya liderleri 2 yıl aradan sonra BM Genel Merkezi'nin bulunduğu New York'a gidiyorlar. Gitti. Bir kısmı gitti. Hepsi de gitmedi ama yine de tabii pandemi için, pandemi nedeniyle Amerikalılar ya gelmeseniz iyi olur demişlerdi. Fakat tabii Biden da bir günlüğüne New York'a gidecek, genel kurula hitap edecek. Genel sekreter açıklamalar yaptı. Antonio Guterres, BM Genel Sekreteri, daha ziyade iklim değişikliklerine dikkat çeken iklim değişikliği raporu yayınlandı bu vesileyle. Pek çok gündem maddesi var ama tabii salgın BM Genel Kurulu'nun gündeminde, sürdürülebilirliğin yeniden inşası, gezegenin ihtiyaçlarına cevap, efendim BM'nin canlandırılması, insan hakları, böyle genel meseleler var. Aşı olmayan Brezilya Devlet Başkanı, aşırı sağcı Jair Bolsonaro da BM Genel Kurulu için New York'a gitmiş. Bir pizzacı almamışlar yalnız kendisini, ısrarla aşı olmamıştı. BM tabii aslında New York yetkilileri aşı şartı getirilmesini istediler ama genel sekreter benim buna yetkim yok dedi. Heyetler sınırlandırılmış gözüküyor derken Türkiye'de katılıyor. Tabii Cumhurbaşkanı gitti. Cumhurbaşkanı Amerika'ya pazar günü gitti. Programı kalabalık, Türk Evi binasının açılışı, bugünkü açılış programında. BM Genel Sekreteri ile görüşecek, basın yayın kuruluşlarına mülakatlar, orada Düşünce Kuruluşu, Dış Politika Derneği ve SETA'nın etkinliği, özellikle Türk ve Müslümanlarla buluşması, orada verdiği mesajlar öne çıktı. Yola çıkarken de işte Türkiye'nin çok taraflı, adil bir dünyaya, dünyanın da dünya hedefi ve bu dünyada yerini almasının gerekliliği vurgusu yapıldı. Bir de bu yeni Türk Evi binası aslında çok eski tarihte satın alınmış. Daimi temsilcilik de içinde olacak, Türk Evi de içinde olacak. Onun açılışı 171 metrelik bir bina, BM binasının da hemen yakınında. O da çok konuşulan bir mesele. Cumhurbaşkanı tabii dış politika başlıklarında da mesajlar verdi. Ermenistan, Yunanistan, Afganistan'la ilgili oralarda da bir takım temaslarda bulunacak. Miçotakis'le görüşmesi göçe odaklanacak, öyle gözüküyor. Hatta yeni bir Navtex meselesi çıktı. Girit'in doğusunda araştırma gemisine yönelik Yunanistan bir Navtex yayınlamış. Türkiye'de kıta sahanlığını kapsadığı için karşı Navtex yayınlamış durumda. Yunan tarafı daha çok göç meselesine odaklanmış vaziyette. Miçotakis'in mesajları vardı bu hafta sonu. Cumhurbaşkanlığı Türk-Amerikan Komitesi de bir programa katılmış ve yine aynı şeyi tekrarlamış. İslam düşmanlığı, yabancı karşıtlığı siyaseti esir aldı iddiasında bulunmuş efendim yaptığı konuşmada. Virüs demiş, Müslümanların ötekileştirilmesi sıradan vakalar haline geliyor demiş. Türkiye'nin bütün teması zaten dünyaya verdiği mesajlar artık bunun üzerine oturdu. Dünyada Müslüman düşmanlığı var diye bir iddia üzerine oturmuş vaziyette onu dile getirmiş. Tabii bu arada Amerika ile Türkiye arasında siyasi istişareler geçen hafta Erdoğan'dan da önce Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal Amerika'ya gitmişti. O Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ve Victoria Nuland'la bir araya geldi. İkili temasla, ikili ilişkiler, Suriye, Libya, Afganistan, pek çok mesele var Türkiye ile Amerika arasında. Bunları görüştüler. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da gitti. O da bir takım toplantılara katıldı. En az gelişmiş ülkeler toplantısı gibi vesaire. Böyle bir Türkiye'nin kalabalık bir BM gündemi olacak bu hafta. Üst düzey tabii, aslında BM çalışmaları başladı ama üst düzey heyetler 27'sine kadar ikili temaslar gerçekleşecek. Evet, Türkiye'nin başında böyle bir diplomasi çıkarması gibi, Cumhurbaşkanı tam da bir de kitap yazmış durumda, adil dünya vurgusu yapan Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu Cuma günü iş insanı Osman Kavala 4 yıldır hükümsüz bir biçimde içeriye tıkılmış vaziyette. Hakikaten hakkındaki hukuk davasında çok ciddi sıkıntılar olduğunu hepimiz biliyoruz Osman Kavala'nın, ama bir türlü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde karar olmasına rağmen bırakılmıyor. İşte Avrupa Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını denetleyen Bakanlar Komitesi Türkiye'ye çağrı yapmış. Aksi takdirde ihlal davası açılacağını dile getiriyorlar, üyeliğinde askıya alınması dahil olmak üzere. Evet, küresel politikalarda girişte de aktardım. AUKUS, Avustralya, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri. Joe Biden geçtiğimiz hafta bu yeni savunma, benzersiz demek gerekiyor, savunma paktını duyurdu. 1958 tarihli Amerika ile Britanya arasında bir karşılıklı savunma anlaşması var ve Amerika nükleer meselelerdeki paylaşımları bir tek Londra ile yapıyor. Şimdi Avustralya da buna eklenecek. Tabii anlaşma çok güzel paketlendi. Yok kuantum teknolojileri, siber alem, akıllı yapay zeka gibi, ama asıl unsuru Avustralya'nın 2016'dan bu yana Fransa'dan almaya çalıştığı yeni nesil denizaltı almaya çalışıyorlar. Ellerindeki filo eskimiş. İşte bunu nükleer denizaltı olarak ya Britanya ya Amerika üretip Avustralya'ya satacak. Nükleer olunca daha süratli hareket edecek, daha uzun menzilli, yani Çin'in bulunduğu coğrafyada hareket etme açısından Amerika'nın jeopolitik çıkarlarına da uygun bir hareket tarzı olacak. Tam da tabii Amerika Çin ilişkilerinin sıkıntılı olduğu bir dönemde yakın zamanda telefonda konuşmuştu Joe Biden'la Çin lideri Xi Jinping. Hatta rivayet o ki Biden yüz yüze bir araya gelelim demiş, Xi Jinping reddetmiş. O da pandemi yüzünden pek Çin'in dışına çıkmıyor açıkçası, her şeye sanal ortamdan katılıyor. Böyle bir Amerika ile Çin arasındaki sıkıntılı bir dönemde AUKUS gelişmesi var. Birazdan Doktor Barış Adıbelli ile bu meseleyi konuşacağız. Bu arada Çin 4 gemisini, güvenlik gemisi, sahil güvenlik gemisini Japonya ile Çin arasında tartışmalı olan Senkaku Diaoyu diye de Diaoyu söylemekte zorlanıyorum. Çinliler Diaoyu diyorlar, Japonlar Senkaku adaları diyorlar, oraya göndermişler. Çin Amerika'nın AUKUS paktına tepki gösterdi. Bunun hiç hayırlı olmadığı, nükleer silahlanmayı bölgeyi kızıştıracağı mesajı verdi ilk etapta. Daha sakin, Avustralya'nın en büyük ticaret ortağı tabii Çin. Avustralya'ya başka tepkisi ne olacak bilmiyoruz ama enteresan bir biçimde Latin Amerika'da CELAC zirvesi vardı. 33 Latin Amerika ülkesinin katılımıyla bu CELAC'da 6. zirve aslında Amerikan güdümündeki Amerikan devletleri örgütüne alternatif olma iddiasında. Çin'in lideri Xi Jinping bu vesileyle Amerika, yani AUKUS'la Asya'ya uzarken Çin lideri de Latin Amerika'ya çağrı yaptı. Yeni İpek yollarının parçası olmaya davet etti. Karşılıklı paktlar hamleleri bu şekilde gitti hafta sonunda efendim. Ama tabii asıl fırtına Transatlantik'te koptu. Çünkü Avustralya ile bu nükleer denizaltı sahibi kılma, Avustralya'yı nükleer denizaltı sahibi kılma hamlesi Fransa'nın yapmış olduğu kendi nükleerde, tam nükleer güçle çalışan denizaltı değil bu arada. Fransa'nın 2016'da ihalesini aldığı proje nükleer olmayan, konvansiyonel, daha düşük düzeyli bir şekilde kendi nükleer barakuda sınıfı, nükleer denizaltılarına temel alıp yapılacak konvansiyonel denizaltı olduğu belirtiliyor. Ben teknik olarak çok anlamıyorum bu işleri açıkçası, ama sonuç itibariyle daha yavaş, daha şey, bir de üstelik Fransızlar teslim edemediler 2016'da. Şimdi de proje ellerinden Amerika ve Britanya tarafından çalınmış gözüküyor. AUKUS'a göre 18 ayda teknik bakılacak teknik duruma ve ya Britanyalılar ya Amerikalılar bu nükleer denizaltıyı Avustralya için yapıp satacaklar. Ama tabii Fransız projesi suya düştü. Fransa çok öfkeli. Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian sırtımızdan bıçaklandık demişti. Ben aktarmıştım size. Paris çok öfkelendi ve hemen hem Amerika hem Avustralya'daki iki büyükelçisini geri çekti. İstisnai bir karar, Amerika'nın ağırlığından kaynaklanıyor. Artık bir şekilde ortak demeyeceğiz vurgusu yapıyor Fransızlar. Rivayet o ki Joe Biden hemen harekete geçmiş ve Macron'la görüşmek istemiş. Birkaç gün içerisinde Fransız hükümet sözcüsünün açıklamasına bakılırsa ikili telefon görüşmesi yapacak bu konuda. Ama bugün Elize Sarayı'ndan, Fransa'dan bu konuda açıklama yapıldı. Bize kimse bilgi vermedi diyorlar. Bir de böyle de bir durumu var. Avrupa'daki önemli bir müttefiki Fransa, Amerika'nın, ama ihalelerini tamamen çöpe attıracak anlaşmayla ilgili hiçbir bilgi vermemişler efendim. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın bu konuda kapalı briefingi vardı gazetecilere ve onun metinlerine baktığımda çok ilgi çekici bir üslup kullanmış Amerikalı üst düzey yetkili. Yani çözülür bu iş Fransa'yla diyor. Bunun çok istisnai bir anlaşma olduğunu, yani öyle Fransa'yı da, çünkü Fransa'da Hint Pasifik diye anıyorlar, o bölgede olmak istiyor ama Amerikalılar hayır deyip daha Anglo-Amerikan bir çerçeve çizmiş durumdalar. Dolayısıyla da çok büyük öfke var. Britanya elçilerini çekmemiş bu arada Fransızlar. Fırsatçılık peşinde koşuyor zaten onlar, biliyoruz demeye getiriyorlar. En son dönemde balıkçılık krizinden tutalım da göçmenlerin Londra tarafından jet skilerle Fransız sahillerine sürülmesini içeren bir dizi konuda kafa kafaya gelmişti Fransızlar ve Britanyalılar. Böyle de bir manzara var. Avustralya'da Fransa ile tamir etmeye çalışıyor. Scott Morrison, Avustralya Başbakanı, bir yandan ya ulusal güvenliğimiz bunu gerektiriyordu. Bizim böyle güçlü nükleer güçle çalışan, hızlı hareket eden işte gemilere ihtiyacımız var, denizaltılara. O yüzden ne yapalım diyor. Bir yandan da Fransızlarla ticaret bakanları mesela toplantı yapacaklarmış. Böyle bir tablo çıktı ortaya. Tabii Amerika'nın böyle bir kalemde Fransa'yı bir kenara atması Avrupa'da nasıl yankılanacak bakmak lazım. İtalyan Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio bu konuda açıklama yapmış AUKUS'la ilgili. Hem Afganistan hem de bu AUKUS nedeniyle artık bütün bunların Avrupa Birliği'nin kendi gerçek savunmasını inşa etmesinin gerekliliğini ortaya koyduğunu söylemiş. Aman duymasınlar NATO'da efendim. Evet, Amerika'da 6 Ocak Kongre baskını sırasında gözaltına alınanlarla ilgili Kongre'nin önünde protesto gösterisi yaşandı cumartesi günü. Çok kalabalık değildi, çok kalabalık polis vardı. Zaten yine etrafını tellerle çevirdiler Kongre'nin. Haksız, hukuksuz bir biçimde insanların gözaltına alınması protesto edildi. Amerika'daki asıl dertse Texas'ta Del Rio kasabasında böyle sığ bir nehri geçerek kasabaya akan 35 bin nüfuslu kasabaya ve civarlarına 12 bin sığınmacı Haiti'den geldiği söyleniyor. Akmış durumda. Korkunç bir kriz tabii. Duvar yapılmıyor denildi. Belli bölgelerde yapılıyor Amerika'da güneyden gelen göçe karşı. Trump'ın duvarını engelledik denildi ama göç engellenemiyor. Amerika için çok büyük bir problem. Trump da yine tartışmalı açıklama yapmış bu konuda. Amerika insanlığın çöplüğü haline geliyor demiş. Gerekçesi de şu: bütün gelen insanları hırsız, uyuşturucu ve katil olmakla suçlamış Donald Trump. Hakikaten çok acayip. Evet, Taliban Kabil havaalanı yakınında hava saldırısı olmuştu. Çekilmeler sırasında o fiyasko tahliyelerde 29 Ağustos'ta ve aslına bakarsanız 170 kişiden çoğunu oradaki Amerikan askerleri artık paniklediklerinden midir nedir bilemiyoruz ama kurşunla öldürüldükleri IŞİD Horasan grubu düzenledi saldırıyı diye açıklama yapıldı, üstlendi ama ölenlerin hiç azımsanmayacak bir kısmı da Amerikan askerlerinin ateş açtığı kurşunlarla hayatını yitirmişti. Amerika yanıt vermişti buna ve yanıtta da 7'si çocuk 10 sivil öldürüldüğü ortaya çıktı. İstihbarat almışlar öyle diyor ordu. CIA biz uyardık siviller var diye diyor. Biraz da aralarında tartışma çıktı ama velhasıl Amerikalılar yine özür dilediler. Bu artık kaçıncı özür dileyişleri, her seferinde aynı şeyi yapıyorlar. General CENTCOM'un başındaki Orgeneral Kenneth McKenzie özür diledi efendim. Tabii Afganistan'da Celalabad saldırısı vardı hafta sonunda. En az 3 ölü, 20'ye yakın yaralı. Kadınların protestoları var. Kadın Bakanlığı'nı kaldırdılar. Onun yerine işte Ahlak Polisi Bakanlığı'nı kurdular. Ve son olarak erkek çocukları orta eğitime davet ederken kız çocukları daha henüz güvenli değil, onlar eğitim göremez diye açıklama yaptılar. Ulema rapor yayınlayacakmış, şeriata uygun ortam oluşturacaklarmış, ondan sonra kadınlar, kız çocukları eğitim görecekmiş. Ha bu arada çalışmayacak kadınlar erkeklerin yapamayacağı işlerde, mesela kadın tuvaletlerinin temizliğini kadınlar yapacak. Bu kadar aşağılama. Yani Afganistan'dan niye Amazonlar çıkmıyor? Gerçekten çok şaşırıyorum ben. Böyle bir resim. Evet, Şangay İşbirliği Örgütü cuma günü aktarmıştım kısmen. İran'ın tam üyeliği için düğmeye basıldı. Bugün İran tam üye olmadı. Siyasi karar alındı toplantıda. İbrahim Reisi teşekkür etti. Hegemonya ve tek taraflılığın ortadan kalktığını ileri sürdü bu gelişmeyle birlikte. Afganistan'la ilgili mesajlar verildi. İran'ın katılımı, tabii Asya'nın kendi içerisinde Amerikan çekilmesi sonrası yeniden organize olmasına yoruluyor. Bu arada tabii bir yandan da ne bileyim Mısır, Katar, Suudi Arabistan diyalog ortağı oldular, statüsü aldılar. Var tabii bu uzun yıllardır böyle bir devamlılık var. Putin de Şii artı liderler zirvesi gibi öneriler getirmişti. Ama bu daha da amorf hale getiriyor tabii Şangay İşbirliği Örgütü'nü. Ama bir yandan da Afganistan'a odaklanmış durumdalar. Vladimir Putin, Amerika'nın ve Batılıların, NATO'nun Afganistan'da Pandora'nın kutusunu bırakıp hem de açık bir biçimde, yani içinden uyuşturucu, terör, radikal İslamcılık çekip gittiği saptaması yaptı. Çin lideri Xi Jinping ise Afganistan'ın, Taliban'ın terörü yok etmesi gerektiğini, kendilerinin de ellerinden gelen yardımı yapacaklarını dile getirdi ama Amerika'ya sorumluluk alın çünkü sizin yüzünüzden bunlar bu hale geldiler çağrısı yaptı efendim. Evet. Rusya seçimleri, oyların %99'u sayılmış gözüküyor. En son baktığımda 450 milletvekili ve belli bölgelerde seçimler yapıldı. Rusya'da 17-19 Eylül tarihlerinde pandemi nedeniyle birkaç güne yayıldı. Birleşik Rusya iktidardaki %49.82 gözüküyor. Oyları düşmüş durumda, %54'den fazlaydı 2016 seçiminde. Rusya Federasyonu Komünist Partisi oylarını yükseltmiş gözüküyor. %13'den 19'a yaklaşık 6 puanlık bir yükseliş var. Liberal Demokrat Parti biraz düşüş var, %13'den %7'lere. Adil Rusya aynı şekilde %6'dan biraz yükseltmiş, %7.4'e. Bir de yeni insanlar diye daha liberal yeni bir parti çıkıyor gibi gözüküyor. %5 barajını aşıp 5.35, biraz sınırda ama çıkıyor gibi gözüküyor. Şimdi bu sonuçlarla Birleşik Rusya anayasaya göre çoğunluk iktidarı kurabiliyor, öyle gözüküyor. Hafta sonu kullanıldı oylar. Duma seçimlerinde Putin tabii karantinadaydı, internet üzerinden kullandı. Sergey Lavrov, Rusya Dışişleri Bakanı, bu sefer Birleşik Rusya'nın adayıydı kendisi. Dışişleri Bakanı olarak kalıp kalmayacağını herkes soruyor. Kendileri karar verecek diye açıklama yapıldı bu konuda. Tabii bir de yabancı müdahale girişimleri, siber saldırılar Rusya seçimlerini belirleyen unsurlar oldu. Avrupalılar da seçimlere hile karıştırıldığı iddialarını, tabii içeride Navalny gibi aşırı sağcı blokçu yapılanma diyelim, Navalny'yi takip eden yapılanma mı, Rusya'nın liberal muhalefeti demek lazım. Hatta onların taktik oy bir biçimde işte komünistlere oy attığı iddiaları yürüdü gitti. Böyle bir çerçevede yapılmış gözüküyor. Bugün de Rusya'da Perm Üniversitesi, Devlet Üniversitesi'ne bir terör saldırısı haberi düştü hemen seçimlerin arkasından. Üniversite öğrencilerinden biri olduğu söyleniyor. Maalesef 6 ölü, 24 yaralı. Vladimir Putin de başsağlığı dileklerini iletmiş durumda. Almanya, bu hafta konuşacağız. 26 Eylül'de genel seçimler var Almanya'da. Angela Merkel yok artık. 18 yıllık iktidarı sona eriyor, siyasetten çekiliyor. Televizyon tartışmasında yine adaylar karşı karşıya geldi. Hristiyan Demokratların adayı Armin Laschet, Sosyal Demokrat lider Olaf Scholz, Yeşillerin lidesi Annalena Baerbock. Tabii birçok konuda mesajlarını vermişler. Burada tabii önemli olan anketlerde Sosyal Demokratların bu işi sırtlayacağı gibi gözüküyor. Belli olmaz tabii ama Yeşiller ve Sosyal Demokratların bir hükümet kurabileceği, zaten koalisyon konusunda da birbirlerine sıcak bakan mesajlar vermişler televizyon tartışmasında. Laschet daha farklı bir şey, yol tutturmuş vaziyette. Bu hafta daha detaylı konuşacağız. İşin bir ayağı da Rusya'yı yakından ilgilendiriyor. Çünkü Yeşiller başa gelirse eğer, bitmiş boru hattı Kuzey Akım 2'yi sona erdireceği söyleniyor. Ya da içinden geçecek gaz miktarı ile ilgili sınırlamalara gidilebileceği söyleniyor. Alman sanayisi herhalde kararı verecek. Bu arada Avrupa Parlamentosu'nun Yeşiller eş başkanı Reinhard Butikofer ise Brüksel'de durdurabilir demiş. Ocak başında Alman düzenleyici kurumu BNA karar verecek hatla ilgili, ama Avrupa Komisyonu yapamazsınız siz derse bir belirsizlik olabilir mi durumları var efendim. Evet, bu arada Avrupa'da gaz fiyatları, enerji fiyatları yükselmiş durumda. Rus gazı bu işi dengelemeye de yarayacak diyenler de var. Britanya'da bile yükselmiş, enerji firmaları patır patır pandemide niye oluyor anlayamadım açıkçası, ama iflas etmiş etmenin eşiğine gelmişler. Boris Johnson'ın bir derdi de bu gibi gözüküyor. Ve Orta Doğu, vaktim azalıyor. Suriye gündemi, İdlib gündemi önümüzdeki dönemde yeniden öne çıkacak gibi gözüküyor. Cumhurbaşkanı şimdi New York'ta ama dönüşünde Eylül sonuna kadar, henüz tarih net olmamakla beraber, Soçi'ye gidecek ve Putin tarafından ağırlanacak. Bugün Kremlin'den de sözcü Peskov'dan da açıklama geldi. İçeriği geniş olacak dedi. Suriye dahil bütün bölgesel krizler ele alınacak deniliyor. Ve bir üst düzey Türk yetkili ise İdlib'de yeniden bir istikrarsızlık çıkmaması gerektiğini söylemiş. Şimdi bir istikrarsızlığın çıkma sebebi Suriye topraklarının, toprak bütünlüğü ve egemenliğinin bir türlü sağlanamaması ve El-Kaide bağlantılı cihatçı grupların o topraklarda işgalci pozisyonunda bulunmaları, bir sürü yabancı savaşçıyla birlikte. Rusya'dan Türkiye'nin denetimindeki bölgede militanların Suriye ordusu mevzilerine ateş açtığı haberi geldi. Tarafları uzlaştırma merkezinden efendim. Bu cihatçılar artık Türkiye'de de ellerini kollarını sallayarak geziyorlar. Size aktarmıştım İsmail Saymaz'ın haberi. İki Türk askeri Fethi Şahin ve Safter Taş'ı diri diri yakarak öldüren IŞİD'in fetvasını veren ismi Cemal Abdurrahman Avli'yi Gaziantep'te nihayet İsmail Saymaz'ın haberi sayesinde gözaltına alıp tutukladı. Adli kontrolle, çünkü serbest bırakılmış. Enteresan. Ürdün Genelkurmay Başkanı bu arada Suriye Savunma Bakanı Ali Abdullah Eyyub'u ağırlayıp sınır güvenliğini konuşuyor. Önemli bir gelişme bu. Amerika çünkü engel oluyordu Suriye'nin komşularıyla, Lübnan'la, Ürdün'le ilişkilerine. Irak'tan da muharip güçlerini aşama aşama Ekim'de çekmeye başlayacağı anlaşılıyor gelen haberlerden. Lübnan Başbakanı Necip Mikati, İran'dan Suriye üzerinden Lübnan nihayet petrole, yakıta kavuştu. Mikati biraz kendini uzaklaştırmak istemiş. Tam da IMF ile görüşmeler var. Amerika göz yummak zorunda kalmış filan. hükümetin bu işte bir rolü yok İran'dan petrol getirilmesinde filan demiş. Hizbullah sadece bir kesimi temsil ediyor gibi açıklamalar yapmış efendim. Evet, çok uzadı gündem. Arkadaşlar arayalım Barış Bey'i çünkü şarkı süremizi çok kısaltacak. Ben birkaç başlık daha aktarayım bu arada. Evet efendim, hafta sonu Cuma günü düştü aslında akşam. Katar Emiri, Suudi Veliaht Prensi ve Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kızıldeniz'de buluşmuşlar. Sosyal medyadan fotoğrafları, şortlu fotoğrafları yansıdı. Tabii Suudi Arabistan ve Katar Körfez krizinde birbirlerine girdikleri için bu manzara herkesin dikkatini çekti. Ancak bu yıl başlarında Trump yönetiminin devreye girmesiyle Körfez krizi son bulmuştu. O tarihten beridir de büyük bir yakınlaşma var bölgesel denklemde efendim. Evet, şimdi hemen programın ikinci yarısına geçiyoruz. Telefon hattımızın diğer ucunda Doktor Barış Adıbelli var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederim Barış Bey. Şimdi ben ilk yarıda biraz müziği kısabilir miyiz arkadaşlar? Duyamıyorum ben. Evet. Kusura bakmayın Barış Bey. Biraz müzik açık kalmış onun için. Sesinizi almakta
evet,
zorlandım.
Evet.
Şimdi çok enteresan zamanlardan geçiyoruz. Sizinle Afganistan'dan Amerika'nın ve NATO'nun çekilmesini de birlikte değerlendirmiştik. Daha dumanı tüterken Afganistan'dan çekilmesinin Amerika'nın demek lazım herhalde. AUKUS ile karşı karşıya kaldık. Tabii Türkiye'ye çok uzak bir coğrafya gibi gözüküyor ama küresel politikalar Türkiye'yi de dönüp dolaşıp etkiliyor. O yüzden anlama çabası içerisindeyiz. Görünüşte Anglo-Amerikan dünyası, işte Amerika, Britanya, Birleşik Krallık ve Avustralya arasında bir nükleer enerjiyle çalışan denizaltı projesi gibi gözüküyor. Bir de böyle işte yeni teknolojiler, kuantum vesaire. Fakat tabii hem Çin'i rahatsız etti, hem belki Endonezya'yı da katmak lazım. Yeni Zelanda'yı bile ucundan bir kısmen katmamız da mümkün. Nükleer karşıtı bir işçi partisi iktidar olduğu için. Fransa, Amerika'nın hiç iplemeden Avrupa'daki yakın müttefiklerinden birinin elinden ihaleyi alıvermesi anlamına geldi. Ya da Britanya, fark etmez. Neler oluyor öncelikle bu AUKUS birdenbire nereden nasıl çıktı? Temasları da önceden zaten yapılmış bunların Avustralya tarafından. Fransa'ya ihale vermiş olmayı bir problem olarak görmemiş Avustralya yönetimi. Biden yönetimi sürpriz mi yaptı herkese? Ne dersiniz AUKUS için?
Yani şimdi tabii çok ilginç gelişmeler, sizinle de Afganistan'da konuştuk, siz de bahsettiniz dumanı tutuyor diye, ama biz Afganistan meselesinde şunu demiştik. Bu demiştik, Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni bir stratejisine yeni bir kapı açma hamlesiydi. Yani Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'dan evet çekiliyor ama bir başka noktada hareket edecek. Hatta şunu da söylemişti, beni yatırıyorum size. Amerika Birleşik Devletleri Hint-Pasifik stratejisi de tehlikede demiş idim, eğer yanılmıyorsam. Şimdi Hint-Pasifik stratejisini kurtarmak adına Amerika Birleşik Devletleri yeni hamlesidir. Ben bunun Biden'dan daha önce Trump'ın da etkisi olduğunu düşünüyorum bu AUKUS'ta. Şimdi Avustralya'nın biliyorsunuz son dönemde durup dururken Çin'le ilişkileri çok gerginleşti. Neredeyse savaşın eşiğine geldiler. Açıkça mesele şu. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu Hint-Pasifik stratejisi Amerika Birleşik Devletleri'nin istediği gibi gitmedi. Olmadı. Eksen iki tane ülkesi var. Biri Japonya, birisi Hindistan. Açıkçası Amerika Çin'le savaşacak bir ülke arıyor bölgede. Her şekilde mücadele edecek ve Hindistan'la Japonya bu konuda Amerika Birleşik Devletleri için bir umuttu. Fakat ne Japonya ne de Hindistan tabiri caizse bu topa girmiyorlar. Girmediler de. Çünkü böyle ülkeleri, yani durup dururken bu ülkelerin buraya girmesi mümkün değil. Kamala Harris'ın geçtiğimiz haftalarda Asya Pasifik'e yaptığı ziyareti bu alanda değerlendirmek lazım. Afganistan değil, Afganistan'dan çekilen Amerika Birleşik Devletleri'nin amacını anlattı. Bakın bir hükümden biliyoruz. Geçen hafta Orta Doğu'da dedik ki Rusya ve Çin'e odaklanmak için Avustralya'dan, Afganistan'dan çekildik dedi. Şimdi mesele şu, Antrosfer dedikleri bu Avustralya, işte İngiltere, hatta Yeni Zelanda gibi ülkelerle Amerika yeni bir sürece giriyor. Burada bence biraz sondan başa gidelim. Denizaltı meselesi değil. Fransa ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerginlik. Burada biraz önce bahsettiğimiz bu antrosfer dedikleri, De Gaulle'ün bir zamanlar bu şeyi çok eleştirip küçümsediği, bunu niye böyle diyor, İngiliz basını böyle gördü bu olayı Fransa'yı. Yani siz bir zamanlar bu ülkeleri küçük görmüştünüz de. Dolayısıyla bu denizaltının ötesinde Fransa'nın bir şekilde İç Pasifik bölgesinde, Asya Pasifik bölgesinde dışlanması, çünkü Fransa artık Avrupa'nın ötesinde Avrasya, Asya Pasifik, İç Pasifik gibi ileride etkinlik gösterecek bir ülkeydi. Yani biraz medyada tabii biz buna milyar dolarlık denizaltı dedik ama ötesi var. Yani yeni bir küresel strateji, bölgesel yapılanma da dışarıda kaldı. Fransa'nın bir de tabii tarihsel olarak İngiltere ile olan arasındaki rekabet. Şimdi şuna geldi artık sonunda. Falkus olur mu olmaz mı? Yani AUKUS'un başına bir de F harfi eklenecek bir Falkus. Yani dahil olabilir. Amerika sıcak bakıyor. Biden açıklamalarından gördük fakat.
Öyle mi? Ben dün Twitter'dan da yazmıştım size. Ben de Amerikan dışişlerini tabii bilemem perde arkasında ne döndüğünü ama o kadar enteresan bir metin ki çok rahat bir biçimde çok açıkça 1958 tarihli anlaşmaya atıf yapıp bunun tek seferlik bir şey olduğu ve bir istisna olduğu ısrarlı Fransa'da katılabilir mi AUKUS'a sorularına reddetmiş Amerikalı üst düzey yetkili. Dolayısıyla benim de dikkatimi çekti. Hakikaten Falkus olabilir mi sizce?
Bakın Biden'ın açıklamalarına bence öneri verelim. Onlar genel olarak galayı iptal etmesi, elçiyi geriye çekmesine karşı bir tepki açıklaması Dışişleri Bakanı'nın. Biden'ın bunu ilk duyurduğunda Fransa'nın Pasifik stratejisinde önemli rolü olduğunu söyledi. Şöyle ki biliyorsunuz İç Pasifik batı ucu Afrika'nın doğusuna kadar uzanıyor. Çünkü ister istemez Fransa'nın bu bölgelerde tarihsel bir takım bağlantılar olduğu için Fransa önemli. Pasifik bölgesinde Fransa'yı dışlamış. Yalnız şunu anlatalım. AUKUS dörtlü işbirliği dediğimiz Quad'ın bir parçası olacak. Entegre edilecek. Şu an onu da söyleyeyim Amerika. Biz buna entegre edeceğiz. Nedir bu? Asya'nın NATO'su adı verilen Quad'ın istenilen başarıyı yakalayamaması, cazibe noktası olamaması sonucu antrosfer ülkeleriyle bunu destekliyor Amerika. Bakın 5 göz istihbarat mekanizması var. Yani daha önce Amerika yine Kanada, Avustralya, İngiltere, Yeni Zelanda arasında yapmış olduğu 1941'deki bir anlaşma var. O günden bu tarafa bu 5 ülke istihbarat paylaşıyor. Hem küresel olarak hem bölgede. Şimdi bunun yanında bu ülkeleri buraya ekleyecek ama şöyle de bir tarih gelecek var. Bakın 1951'de Anzus Paktı'nı kurdu Amerika. Ne işte Avustralya, Yeni Zelanda, Amerika Birleşik Devletleri Soğuk Savaş döneminde yine Çin'e karşı işledi mi? Hayır, işlemedi. 1954'te Güneydoğu Asya ülkeleriyle SEATO'yu kurdu. Anlaşma işte NATO SEATO. Bir nevi o bölgenin NATO'su olacaktı. İşlerlik kazandı mı? Evet, bir şeyler yaptı ama işte NATO gibi olamadı, ona gitti. Yani dolayısıyla daha önce de Amerika Birleşik Devletleri bunları yaptı Soğuk Savaş döneminde, olmadı. Başaramadılar. Şimdi İngiltere'yi bölgeye taşıdı. Avustralya üzerinde. Bir sonraki hamle Hindistan üzerinden olacak. Büyük ihtimal İngiltere Hindistan üzerinden bu Kuat ve AUKUS'u yeniden o Hindistan'ın en azından bir takım endişelerini ortadan kaldıracak. Çünkü İngiltere sürece girmiş durumda. Ancak Fransa'nın tabii bu kadar itirazı, aynı zamanda da çok hevesli olması. Bakın bu da önemli. Biden dedi ki Avrupa'nın dedi kilit ülkelerini Hint Pasifik'te bekliyoruz dedi. Şimdi
burada... Evet, şimdi o yüzden zaten biraz da herkes sözünüzü kesiyorum ama tabii Biden'ın Amerikan liderliğini geri getirme şiarı ile birlikte Avrupa'yı da Asya'ya taşıma vurgulu konuşmaları var çokça. Bir yanda tabii Fransızların elinden hiç de azımsanmayacak miktara denk gelen bir ihale gidince, her ne kadar gerekçelendirmesi kolay Avustralya'nın nükleer denizaltı daha işlevsel çünkü. Ama bu biraz böyle çelişkili bir şey gibi oluyor. Amerika yapıyor, bozuyor, itiyor, alıyor, katıyor gibi bir resim çıkıyor. O yüzden biraz herkes şaşırdı. Böyle kalmaz bu, devam eder. Fransa'da kapsanır mı?
Bence Biden bunu açık kapıyı bıraktı. Ben sadece Fransa diye düşünüyorum. Yalnız burada bir nokta var ama. Faukus mu olur? Bakın bu da önemli. Faukus mu olur? Yoksa bu AUKUS'un üzerine, çünkü AUKUS'u KUAT'a entegre ettikten. Bu arada 24 Eylül'de KUAT toplantısı var. Onu da bekliyoruz heyecanla. Hı hı. Bakalım oradan artık bir karar çıkıyor. Eğer entegre ederlerse tamamen KUAT ve Pasifik stratejisi üzerinden oradaki politikanın bir parçası haline getirecekler. Fransa'yı, Avrupa'dan diğer ülkeler. Şu anda Yeni Zelanda'nın ismi geçiyor. Güney Kore'nin ismi geçiyor. Daha da gelişeceğiz diyor. Hatta 12 uluslu Trans-Pasifik ortaklığını da Amerika Birleşik Devletleri bir şekilde bu işbirliğinin içine çekmeyi düşünüyor ki tekrar dönüş kararı verdi biliyorsunuz. Trump çıkarmıştı. Şimdi bu da aslında en üzerinde İngiliz basını yine dedi ki Macron'a. Şimdi dedi bu ani dedi diplomatik utancı dedi geride bırak ve AUKUS ile yapıcı bir şekilde çalış dedi. Yani dolayısıyla yani İngiltere'de çok da eleştirel şeyler çıktı yani bu şeyle ilgili ama dikkat ederseniz dilde şu var yani tamam olabilir ama deniz altından bir kaybım var. Fakat bununla çalışmayı denir. Şimdi Fransa epeyden beri Trump döneminden itibaren İç Pasifik'teydi. Yani Amerika'nın şeyiyle Avrupa'dan en destek veren ülke. Şimdi bu iş İngiltere'de. İngiltere ile Fransa orada örtüşebilirler mi? Yani bana bir 100-150 yıl öncesini hatırlatıyor. Hatırlayın devletlerin birbirleri olan mücadeleler işte Afrika'da. Evet. Fransa ile İngiltere'nin. Senin sömürge yönetimin güzel, benim kimi güzel. Bir de onun üzerine adamlar onlarca kitap makale yazdılar. Hala tartışma devam ediyor. Dolayısıyla şimdi Avrupa Birliği'nin içinde bir rekabet var. Bu Asya Pasifik'e taşıdı. Peki bu arada Şangay İşbirliği Örgütü de bir gün sonra liderler düzenledi. Buna cevap
onu, Şangay. onu soracaktım size.
Tamam.
Bu arada Alman basını falan yani dram kraliçesi gibi nitelemeler yapıyor Macron'la ilgili. Hindistan medyası da çok yalnız kaldığını söylemiş. Avrupa'dan da pek destek görememiş gibi bir hali var. Almanya'da tabii siyaset değişiyor. Avrupa siyaseti de değişiyor. Aynen. Britanya çıktı Brexit'le ve hakikaten Amerika'nın tekrardan Avrupa Transatlantik İttifakı'yla ittifakı içerisindeki bu reorganizasyonu yapacağı belki de bir döneme gireceğiz ama bir de bunun karşıt güçleri var. Gelelim ona. Geçen hafta Afganistan'ın öne çıktığı aslında ama son anda bir de AUKUS geldi onun üzerine. Gerek Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü gerek ŞİÖ, Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi vardı. Yanıt İran denildi ama İran'ın zaten belliydi yani hatta üyede olmadı henüz yani düğmeye basıldı demek lazım herhalde doğru tabirle.
Çok çok önemli ama o düğme
tabii siyasi karar haklısınız hani bugün yarın anlamında değil ama nedir bunun karşı cephedeki durum?
Yani şimdi İran meselesi belli de bu neredeyse 20 yıldan beri takip ediyoruz bu zirveleri 2005'ten itibaren. Hep İran bunu istedi. Özellikle 2010'a doğru İran hep gündemdeydi. Tam üyelik ilk hakkı edecek ülke İran. Öyle söyleyeyim. Ancak Rusya ile Çin bu Amerika meselesi, tartışmalar, Birleşik Milletler yaptırma falan İran'ı ötelediler. Ancak bu sefer ciddi ciddi İran'ı istiyor. Sebebi de şu zaten bunu çok önceden de söyledik. Afganistan meselesi bunu hızlandıracak belliydi. Ama onu gerçekleştirdi. Ancak bu AUKUS tabii son dakika bize göre son dakika geldi ama Çin özellikle Avustralya bağlamında ilişkiler gergin ve böyle bir ittifaka gideceğini görüyor zaten. Dolayısıyla İran aldı. Şu anlamda karşı bir hamle olacak. Şimdi 2 yıllık bir süreç öngörülüyordu normal şartlarda ama şu anda normal bir şart yok anlatıcı noktasında. Yani bir taraftan Afganistan meselesi çözüme kavuşmadı. Evet şu anda gündemden düştü. Bakın Afganistan Taliban pek gündemde yok artık ama orada da bir hükümet krizi var. Yani yok diyorlar ama var. Şu anda Hakkani grubu falan o ayrı bir tartışma ama şimdi şu anda Afganistan nedeniyle, AUKUS nedeniyle hızlandırma aşamasında. Bakın Çin'le Rusya artık aralarındaki bir takım hani rekabet ister istemez oluyor. Bunları bir tarafa bıraktılar. Bu Afganistan meselesiyle bu stratejik işbirliği daha da kuvvetlenince artık İran konusunda da adım atmaya karar verdi. Bu çok önemli bir şey. Yani AUKUS'u bir tarafa bırakın. Amerika Birleşik Devletleri'ne açıkça bir meydan okuma yaptı. Yani Amerika'ya şunu diyor. Artık İran'ı biz bünyemize aldık. Sen İran konusunda konuşurken bundan sonra Şangay İşbirliği Örgütü yani Rusya ve Çin'i de dikkat alacaksın. Şimdi yaptırımlar bir işe yaramadı. Amerika'nın baskıları bir işe yaramadı. Bundan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin yapacağı en iyi hamle hızlıca nükleer iş anlaşmayı imzalayıp, masaya oturup İran'la anlaşmayı imzalayıp belki Rusya ve Çin'e karşı yaptırımları da biraz azaltıp İran'ı kazanma olabilir. Bundan sonra bu olabilir. Yani bunu göreceğiz. Fakat şimdi tabii İran öyle yorumlandı. Yani AUKUS'a karşı İran. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri kara kara düşünüyor. Bakın İsrail çok büyük tepki gösterdi. Yani sizin ne yaptığınız adım İran'ı bu bloğa daha da yaklaştırıyor. Yani yaklaştırdığı gibi Suudi Arabistan, Mısır ve Katar da gitti. Diyalog ortada oldular.
Şimdi onu soracağım size. Şimdi biraz da muğlaklaştırmıyor mu çerçevesini bu diyalog ortaklığı? Yani başka bir vizyon mu bu? Nasıl okumak lazım? Bir Amerika'ya karşı Amerika'nın en yakın müttefiklerini kanat değiştirmeye yönlendirme çabası mı diye okumak lazım.
Ama Ceyda Hanım, kanat değiştirme en baştan vardı. Bakın Kral Abdullah ile birlikte başladı. Yani Suudi Arabistan'ın Avrasya macerası, Çin'le Rusya'ya yakın askeri her alanda ilişkileri geliştirdiler. Yani bu Arap ülkeleri artık Orta Doğu'dan kurtulmak istiyorlar siyaseten. Yani Orta Doğu'nun kısır tartışmalarından bıktılar. Amerika'nın sürekli üzerlerinde basit kurmasından bıktılar. Bakın Trump geldi, bir hava yarattı, Trump gitti, o hava bitti. Şimdi dolayısıyla sermayede, çünkü sadece Avrasya coğrafyası ya veya yükselen Asya sadece güvenlik siyasi anlamda bir şey size sunmuyor. Aynı zamanda büyük bir ekonomik avantaj sunuyor. Yeni bir coğrafya, yeni bir pazar. Dolayısıyla bu ülkelerde Şangay İşbirliği Örgütü'yle bir nevi İsrail Amerika'ya karşı belki bölgede kendilerince bir denge yaratma araçtı. Onun için son dönemde Türkiye ile ilişkiler bir anda normalleşmeye doğru gitti. Ben bir yorumumda aylar önce bunu söylemiştim zaten. Bu ülkeler Türkiye ile birlikte Türkiye'nin üzerinden bu coğrafyaya yakınlaşmak istiyor. Şimdi bakın bunun bir sonraki aşaması Birleşik Arap Emirlikleri. Efendim diğer ülkeler, Irak. Ama burada bir nokta var. Diyorlar ki İran tam üye olursa özellikle Birleşik Arap Emirlikleri veya Suudi Arabistan'a bir veto koyabilir. Bence tam tersi olacak. İran'la umulmadık bu Şangay İşbirliği Örgütü çerçevesinde umulmadık bir belki müzakere ortamı, barış ortamı da açılabilir. Farklı bir dönem de başlayabilir. Burada yine kaybeden Amerika Birleşik Devletleri olacak ama AUKUS'ta falan bunu dengeler mi? Burada Japonya ve Hindistan'ın rolü çok önemli, kararı çok önemli. Yalnız ben inanıyorum ki Amerika Birleşik Devletleri'nin bir B planı var. O B planı da biraz önce bahsettiğim Anglosfer, yani bu İngiltere'nin o milletler topluluğu, Commonwealth topluluktaki ülkelerle özellikle Avrupa'da yeni bir yapılanma kurup, bakın durup dururken Avustralya'yı bir nükleer güç haline getiriyor Amerika. Şimdi siz bir tarafta İran'a, bir tarafta Kuzey Kore'ye, bir tarafta Pakistan'a baskıda bulunuyorsunuz. Dünyada nükleer silahların yayılmasına karşı hareket ediyormuş gibi gözüküyorsunuz ama bu tarafta sıfırdan bir ülkeyi nükleer güç haline getiriyoruz. O zaman Çin'in yapacağı hamle ne? Kuzey Kore'ye destek verecek. İran'ı hızlı bir şekilde nükleer güç haline getirecek. Ona da bu yanıt verecek. Demek ki bir güvenlik ikilemine de neden oldu Amerika. Yani şimdi orada ister istemez Avustralya'yı silahlandırdığınız zaman Çin ve Rusya da orada birilerini silahlandıracak. Yani bugün Rusya boyutunu kesinlikle göz ardı etmemek lazım. Bu bölgeyi deyince Çin geliyor aslında ama bakın doğuda Asya'da, Asya Pasifik'te Pasifik filosunu Rusya güçlendiriyor. Askeri olarak orada hızla gücünü artırıyor. Dolayısıyla Japonya'nın en büyük etkilerinden birisi de Rusya gücü o bölgedeki.
Evet.
Şimdi tuturken neden Japonya karşı karşıya gelsin? Bir de son şunu söyleyeyim. Japonya zaten anayasasının ulusal ordu bulundurmasını yasaklayan, askeri gücü yasaklayan 9. maddesini bir türlü değiştiremedi. Shinzo Abe önceki başbakan çok çaba sarf etti. Amerika kısmen destekledi ama Japon toplumu o savaşı yaşayan, işte atom bombası acısını yaşayan Japon toplumu tekrar bir savaş çıkarır endişesinden dolayı destek vermedi. Vermiyor. Japon kamuoyu anayasanın değiştirilmesine destek vermiyor hala. Dolayısıyla Güney Kore'de Japonya ile bir ittifak içinde yer almak istemiyor. Nasıl yapacaksınız bunu?
Şimdi Amerika'nın da işi zor diyorsunuz. Zamanımızı çok açtım, kusura bakmayın. Haberler girecek ya, o yüzden. Çok heyecanlı bir konu hakikaten. Asya daha da iyi yakından takip etmek gerekiyor ama tekrar arayacağım ben sizi. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmek için.
Memnuniyetle, sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
Evet, süremizi açtık. Doktor Barış Adıbelli ile biraz Asya sularında dolaşmaya çalıştık. AUKUS paktı vesilesiyle. Efendim belki biraz tımbırdatır arkadaşlar. Şarkı seçmişler ama Space'ten Begin Again'i seçmişler. Yeniden başla diye. Yarın görüşmek üzere Eksen'den. Hoşça kalın.
happened to me again. Just not me again. I'm a broken heart. How can I love again? Now she's gone again. I'm on that ship again. Call a sinking heart. Oh, I am so lonely. And the man who would kill for love, I'd kill for love. Oh, I am a phony Valentino.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'ta.
Biraz da Fransa seçimlerine
dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.